Ayrım 18, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 201. Strum'la yaşamaya başladığı ilk yıllarda onun bu acizliği Lyudmila Nikolaevna'yı duygulandırırdı. Ama son zamanlarda sinirlenmeye başlamıştı. Ve bir keresinde Viktor Pavlovich içi boş çaydanlığı ateşin üstüne koyduğunda Lyudmila Nikolaevna, "Ellerin çamurdan, sanki ne beceriksiz adamsın," demişti. Strum onu kızdıran ve kalbini kıran bu sözü enstitüde cihazın kurulmasıyla ilgili çalışma başladığı sıralarda sık sık anımsıyordu. Laboratuvarda Markov ve Nozdri'nin hükmü geçiyordu. Savostiano bunu ilk hissedendi ve üretimle ilgili bir toplantıda "Profesör Markov'dan başka tanrı, Nozdri'nden başka da peygamber yok," demişti. Markov'un kibirliliği ve ölçülülüğü kaybolmuştu. Düşüncelerinin gözü pekliğiyle Strum'u hayran bırakıyor, ansızın ortaya çıkıveren sorunları hemen çözümlüyordu. Markov birbirine dolaşmış kan damarları ve sinir düğümleri arasında anatomi bıçağıyla çalışan bir cerrah gibi görünüyordu Strum'a. Güçlü, keskin zekalı, akıllı bir yaratık doğmuş gibiydi. Dünyada ilk kez ortaya çıkan yeni, madeni bir organizmaya yürek ve duygular bağışlanmıştı. Bu madeni organizma kendisini yaratan insanlarla eşit koşullarda sevinebilecek ve üzülebilecekti sanki. Markov'un yaptığı işin, yaptığı cihazların, Buda ve Muhammed'in uğraştıkları önemsiz işlerden ya da Tolstoy ve Dostoyevski'nin yazdığı kitaplardan daha önemli olduğuna ilişkin sarsılmaz güveni Strum'u her zaman güldürürdü. Tolstoy o çok büyük yazarlık çalışmasının yararlı olduğundan kuşku duyuyordu. Büyük dahi insanlar için gerekli bir iş yaptığından emin değildi. Ancak fizikçiler yaptıkları işin insanlar için gerekli olduğundan kuşku duymuyorlardı. Markov da kuşku duymuyordu. Ama artık Markov'un bu güveni Strum'a ilginç gelmiyordu. Nozri'nin ile penslerle tornavidalarda çalışmasını ya da yeni cihaza elektrik hattı döşeyen elektrikçilere yardım ederken dalgın dalgın bir kısım kabloyu tutup ayırmasını izlemek Strum'un hoşuna gidiyordu. Kablo kangalları, donuk mavimsi kurşun levhalar yerde duruyordu. Cihazın yuvarlak ve kare şeklinde delikleri olan Ural'dan getirilmiş ana parçası salonun ortasında demirden bir levhanın üstünde duruyordu. Madde konusunu araştıran araştırmacılara inanılmayacak kadar ince gelen bu kaba metal yığınında iç karartıcı, kaygı uyandırıcı bir güzellik vardı. Bundan 1000 ya da 2000 yıl önce deniz kıyısında birkaç adam kalın kerestelerden sal yapıyorlar, keresteleri iplerle ve kenetlerle tutturuyorlardı. Kumsalda bucurgatlar, marangoz tezgahları duruyordu ve ateşlerin üzerindeki çömleklerde katran ısınıyordu. Hareket saati yaklaşıyordu. Sal yapanlar akşam evlerine dönüyorlar, evin kokusunu, mangalların sıcaklığını içlerine çekiyorlar, kadınların küfür ve kahkahalarını dinliyorlardı. Zaman zaman karılarıyla ağız dalaşına giriyorlar, bağırıp çağırıyorlar, çocuklarına el kaldırıyorlar, komşularıyla kavga ediyorlardı. Ama gece ılık karanlığın içinden denizin gürültüsü duyulmaya başlıyordu ve gidecekleri yolun bilinmezliğini sezerek yürekleri sıkışıyordu. Sokolov çalışmaları izlerken genellikle konuşmuyordu. Strum çevresine baktığında Sokolov'un ciddi, dikkatli bakışını yakalıyordu ve aralarında hep var olmuş olan o iyi ve önemli şey varlığını sürdürüyormuş gibi geliyordu. Strum Pyotr Lavrentyevich'le samimi olarak konuşmak istiyordu. Gerçekten de her şey ne kadar tuhaftı. İnsanı küçük düşüren bu fiş ve limit hırsları, gösterilen saygının ölçüsü üzerine, üst yöneticilerin verdiği önem üzerine düşünceler. Bir yandan da insanın ruhunda yöneticilere, işteki başarılara ve başarısızlıklara, ödüllere bağlı olmayan şeyler devam ediyordu. Kazan akşamları şimdi yine güzel, genç görünüyordu. O akşamlarda üniversite öğrencilerinin devrim öncesindeki toplantılarından bir şey vardı. Bir tek Madyarov'un güvenilir, dürüst bir insan olduğu ortaya çıksa, tuhaf olan Karimov'un Madyarov'dan, Madyarov'un da Karimov'dan kuşkulanması. İkisi de dürüst insanlar, bundan emindi. Bununla birlikte belki de Heine'nin dediği gibi Kühe Biden stinken, dipnot, Almanca, ikisi de leş gibi kokuyorlar. Çapıjin'le hamur teknesi gibi tuhaf bir konuda konuştuklarını zaman zaman anımsıyor. Neden şimdi? Moskova'ya döndükten sonra ruhunda hep küçük önemsiz şeyler ayaklanıyor. Neden saygı göstermediği insanlar yüzeye çıkıyor? Gücüne, yeteneğine, namusuna inandığı insanlar neden işe yaramaz görünüyor? Zaten Çapıjin de Hitler Almanyası'ndan söz ediyordu. Çapıjin de haklı değildi. Şıtrum Sokolova hayret edilecek şey dedi. Çeşitli laboratuvarlardan insanlar bizim cihazın kuruluş çalışmalarını izlemeye geliyorlar da Şişakov vakit bulup bir kere bile gelmedi. İşleri çoktur dedi Sokolov. Tabii tabii diye hemen onayladı Şıtrum. Evet, Moskova'ya döndükten sonra Pyotr Lavrentyevich'le içten dostça konuşma kapısı açmaya çalış bakalım. Sanki birbirlerini hiç tanımıyorlar. Garip ama Şıtrum her konuda Sokolov'la tartışmaktan vazgeçmişti. Tartışmadan kaçma isteği ortaya çıkmıştı. Ancak tartışmadan kaçmak kolay değildi. Bazen tartışma birden Şıtrum için beklenmedik bir anda çıkıyordu. Bir gün Şıtrum ağır ağır şöyle demişti. Kazandaki konuşmalarımızı anımsadım da. Ha, say, Madyarov nasıl, size mektup yazıyor mu? Sokolov başını sallamıştı. Madyarov nasıldır bilmiyorum, size söyledim ya, gelmeden önce görüşmeyi kesmiştik. O zamanki konuşmalarımızı anımsamak hiç hoşuma gitmiyor. Bezginliğimiz yüzünden geçici savaş zorluklarını Sovyet yaşamının ayıplarıymış gibi açıklamaya çalışıyorduk. Sovyet devletinin kusuru olarak gördüğümüz her şey onun üstün özellikleriymiş. 1937 yılı mı örneğin diye sormuştu Şıtrum. Viktor Pavlovich, son zamanlarda her konuşmamızı tartışmaya dönüştürüyorsunuz demişti Sokolov. Şıtrum ona tam tersine kendisinin sakin, Sokolov'un ise sinirli olduğunu ve içindeki bu öfkenin onu her konuda tartışmaya teşvik ettiğini söylemek istiyordu. Ama şöyle demişti, olabilir Pyotr Lavrentyevich, mesele benim berbat karakterimde, gün geçtikçe de daha berbatlaşıyor. Sadece siz değil, Lyudmila Nikolayevna da bunun farkında. Bu sözleri söylerken ne kadar yalnızım, evde de, işte de, arkadaşımla beraberken de diye düşünmüştü. 29. Bölüm. Reichsführer SS Himmler'in odasında İmparatorluk Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan özel önlemlerle ilgili bir toplantı yapılacaktı. Himmler'in Führer'in Sahra Başkomutanlık Karargahı'na yapacağı ziyarete bağlı olan çok önemli bir toplantıydı bu. Obersturmbannführerlis, Berlin'den kamp yönetimine yakın bir yerdeki özel bir binanın yapım çalışmalarının durumu hakkında rapor verme emri almıştı. Lis inşaattaki incelemelerine başlamadan önce Voss firmasının makine fabrikalarına ve emniyet müdürlüğünün siparişlerini yerine getiren kimya fabrikasına gidecekti. Daha sonra Lis'in Berlin'de toplantı hazırlıklarından sorumlu olan Obersturmbannführer SS Eichmann'a işlerin durumu ile ilgili rapor vermesi gerekiyordu. Bu görev Lis'i sevindirmişti. Kamp ortamından sürekli kaba, ilkel insanlarla temas halinde olmaktan rahatsızdı. Arabaya binerken Mostovoskoy'u anımsadı. İhtiyar herhalde hücrede oturmuş, gece gündüz Lis'in onu ne amaçla çağırdığını bulmaya çalışıyor, gerilim içinde bekliyordu. Tek neden bir takım düşünceleri kontrol etme gereği ve düşmanın ideolojisi ve bu ideolojinin liderleri adlı bir kitap yazma isteğiydi. Ne ilginç bir karakter. Gerçekten de atomun çekirdeğine girdiğin zaman yalnızca iten güçler değil, çeken güçler de üzerine gelmeye başlar. Otomobil kampın kapısından çıktı ve Lis Mostovoskoy'u unuttu. Lis ertesi gün sabah erkenden Voss fabrikalarına geldi. Kahvaltıdan sonra Voss'un çalışma odasında proje mühendisi Praşke ile daha sonra da üretimin başında bulunan mühendislerle konuştu. Ticaret müdürü büroda sipariş verilen makine takımlarının maliyet hesapları konusunda bilgi verdi. Lis birkaç saatini fabrikanın atölyelerinde geçirdi. Metal gürültüleri arasında dolaştı ve günün sonuna doğru çok yoruldu. Foss'un fabrikası Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği siparişin önemli bir kısmını yapmıştı. Liz memnundu. Çünkü işletme yöneticileri işi iyice anlayarak, kavrayarak yapmışlardı. Teknik koşullar tam olarak yerine getirilmişti. Makine mühendisleri konveyörlerin yapısını mükemmelleştirmişlerdi. Isı teknisyenleri fırınlar için en ekonomik çalışma şemasını hazırlamışlardı. Fabrikada geçirdiği yorucu günün ardından Foss ailesiyle birlikte olmak çok hoşuna gitti. Kimya fabrikası ziyareti Liz'i hayal kırıklığına uğrattı. Üretimi planlanan kimyasal maddelerin ancak %40'ından biraz fazlası üretilmişti. Fabrikadaki insanlar bir yığın şikayetle Liz'i sinirlendirdiler. Üretim süreci karmaşık ve değişken bir süreçti. Hava saldırısı sırasında havalandırma sistemi bozulmuştu. Atölyedeki işçiler toplu halde zehirlenmişti. Stabilize ürünün işlenmesinde kullanılan toprak filtre düzenli gelmiyordu. Hava geçirmez büyük kutular demir yolunda tutuluyordu. Ancak kimya şirketinin yöneticileri Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği siparişin önemini gözlerinde canlandırabiliyorlardı. Anonim şirketin baş kimyageri Dr. Kirkgarten, Liz'e Emniyet Müdürlüğü'nün siparişinin zamanında bitirileceğini söyledi. Yönetim Mühimmat Bakanlığı'nın siparişlerini erteleme yoluna gitmişti. Bu 1939 yılı Eylül ayından bu yana eşi görülmemiş bir olaydı. Liz kimya laboratuvarındaki deneye katılmayı kabul etmedi. Ama fizyologlar, kimyagerler ve biyokimyagerler tarafından imzalanmış olan protokolleri inceledi. Aynı gün Liz deneyleri yapan bilim adamlarıyla görüştü. Bunlar genç bilim insanlarıydı. Biri fizyolog ve biyokimyacı, diğeri patolojik anatomi uzmanı iki kadın. Düşük kaynama noktasına sahip organik bileşikler konusunda uzman bir kimyager ve grubun başkanı, toksikolog Profesör Fisher. Toplantıya katılanlar Liz'in üzerinde çok iyi bir izlenim bıraktılar. Hazırladıkları yöntemin onaylanmasından hepsinin de çıkarları olmasına karşın araştırmalarının zayıf yönlerini ve taşıdıkları kuşkuları Liz'den saklamadılar. Üçüncü gün Liz, Oberstein Montaj firmasından mühendislerle birlikte uçağa binip inşaata gitti. Keyfi yerindeydi, yolculuk ona iyi geliyordu. Sıra en hoş şeye gelmişti. İnşaatı gezdikten sonra inşaatın teknik yöneticileriyle birlikte Berlin'e gidecek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde işlerin durumuyla ilgili rapor verecekti. Hava iğrençti. Buz gibi bir Kasım yağmuru boşanmıştı. Uçak merkez kamp havaalanına güçlükle indi. Alçak irtifada kanatları buzlanmaya başlamıştı. Toprağın üstüne bir sis tabakası yayılmıştı. Gün ağardığı sırada kar yağıyordu ve toprak tümseklerin üstlerinde yer yer gri, yağmurla erimiş kaygan kar kümeleri vardı. Mühendislerin başlarındaki fötr şapkaların kenarları kurşun gibi ağır yağmur damlalarını emip yamulmuştu. İnşaat alanına kadar uzanan raylar döşenmişti. Bu raylar doğrudan ana demir yolu hattına bağlanıyordu. Demir yolunun hemen yanında ambarlar vardı. Teftişe bu ambarlardan başlandı. Sundurmanın altında gelen yüklerin türlerine göre ayrımı yapılıyordu. Çeşitli makine parçaları, cinslerine göre sınıflandırılmış konveyör parçaları, çeşitli çaplarda borular, kompresörler ve havalandırma donanımları, bilyeli kemik ufalama değirmenleri, henüz panele monte edilmemiş gaz ve elektrik kontrol cihazı, kangal kangal kablolar, çimento, yükünü otomatik olarak boşaltan vagonetler, yığınlarca ray büro mobilyaları. Kimya fabrikasında üretimine başlanan ürünün deposu, SS çavuşları tarafından korunan çok sayıda havalandırma tertibatının ve alçak sesle uğuldayan vantilatörlerin olduğu özel binalarda bulunuyordu. Burada kırmızı vanalı balonlar ve uzaktan Bulgar reçeliyle dolu kavanozlara benzeyen kırmızı mavi etiketli 15 kilogramlık kavanozlar vardı. Liz ve yanındakiler yarı yarıya toprağa gömülü bu binadan çıkarken biraz önce trenle Berlin'den gelmiş olan fabrikanın baş proje mühendisi Stahlgang'la ve sarı deri gocuk giymiş iri yarı bir adam olan mühendis von Reinecke ile karşılaştılar. Stahlgang soluk alırken hırıldıyordu. Nemli hava astım nöbetinin tutmasına yol açmıştı. Stahl Gang'ın çevresini saran mühendisler kendisine bakmadığı için ona sitem ediyorlardı. Stahl Gang'ın çalışmalarından oluşan bir albümün Hitler'in özel kütüphanesinde bulunduğunu hepsi de biliyorlardı. İnşaat alanı 20. yüzyılın ortaları için alışılmış dev inşaatlardan hiç farklı değildi. Çukurların çevresinde nöbetçilerin düdükleri, ekskavatörlerin gıcırtısı, vinçlerin hareketi, küçük lokomotiflerin kuş çığlığı duyuluyordu. Lis ve yanındakiler dört köşe gri, penceresiz binaya doğru yürüdüler. Sanayi binalarından, kırmızı tuğladan yapılmış fırınlardan, geniş ağızlı borulardan, dispatcher kulelerinden ve cam kubbeli nöbetçi kulelerinden oluşan koca bir yapı topluluğu. Bu gri, kör, alınsız binaya doğru uzanıyordu. Yol işçileri yolun asfaltını bitiriyorlardı. Silindirlerin altından gri sıcak bir duman çıkıyor, gri soğuk sisle karışıyordu. Reinecke Lise, bir numaralı tesisin hava geçirmezlik denetimi sırasında sonuçların tatmin edici olmadığını söyledi. Stahl Gang astımını unutarak heyecanlı kısık bir sesle Lise yeni tesisin mimari düşüncesini anlattı. Görünürdeki basitliği ve küçük boyutlarıyla bildiğimiz sanayi hidrotürbini çok büyük güçlerin, kütlelerin ve hızların merkezidir. Bu hidrotürbinin dönüşlerinde suyun jeolojik gücü işe dönüşür. Bu tesis de türbin ilkesine göre yapılmıştı. Yaşamı ve yaşamla ilgili enerji türlerini inorganik maddeye dönüştürüyordu. Yeni tip türbinde ruhsal, sinirsel, solunum, yürek, kas ve kan dolaşımı enerjisinin gücünün ortadan kaldırılması gerekiyordu. Yeni tesiste türbin, mezbaha ve çöp yakma ünitesinin ilkeleri bir araya getirilmişti. Bütün bu özellikleri basit bir mimari çözümde birleştirmek gerekmişti. Sevgili Hitler'imiz, dedi Stahl Gang, bilindiği gibi en sevimsiz sanayi tesislerinin teftişi sırasında bile mimari biçimi atlamaz. Sesini bir tek Lis'in duyacağı kadar alçaltmıştı. Biliyorsunuz, Varşova yakınındaki kampların mimari görünüşündeki mistik yanın uyandırdığı merak Führer'in başını epey ağrıtmıştı. Bunların hepsini hesaba katmak gerekiyordu. Beton odanın iç tertibatı büyük kütlelerin ve hızların söz konusu olduğu sanayi devrine uygundu. Kanallara giren yaşam artık su gibi ne durabiliyor ne de tersine akabiliyordu. Beton koridordaki hareket hızı, Strokes'un bir sıvının boru içindeki hareketiyle ilgili, sıvının yoğunluğuna, özgül ağırlığına, yapışkanlığına, sürtünmeye, ısısına bağlı formülüne benzer formüllerle saptanıyordu. Tavana elektrik lambaları takılmış ve üstleri kalın buzlu camla korunmuştu. İlerledikçe ışık daha parlak hale geliyordu ve odanın cilalı çelik bir kapıyla kapatılmış olan girişinde soğuk beyazlığıyla gözleri kör ediyordu. Kapının önünde farklı bir heyecan yeni bir ünitenin devreye girmesinden önce inşaatçılarda ve montajcılarda hep ortaya çıkan o heyecan hakimdi. İşçiler paspaslarla yerleri siliyorlardı. Beyaz önlüklü yaşlıca bir kimyager kapalı kapının önünde basınç ölçümlerini yapıyordu. Reinecke odanın kapısını açmalarını emretti. Alçak beton bir tavanı olan geniş salona girerken bazı mühendisler şapkalarını çıkardılar. Odanın tabanı metal çerçeve içine konmuş, birbirine sıkıca kenetlenmiş, açılır kapanır ağır levhalardan oluşuyordu. Dispatcher kulübesinden yönetilen bir mekanizmanın harekete geçmesiyle tabanı oluşturan levhalar dikey duruma geçiyor ve odanın içindekiler yeraltı odalarına gidiyordu. Organik madde orada dişçi ekipleri tarafından işleme tabi tutuluyordu. Dişçiler diş protezinde kullanılmış değerli madenleri çıkarıyorlardı. Bundan sonra düşünme yeteneğini ve duyularını yitirmiş olan organik maddenin ısı enerjisinin etkisi altında daha sonraki yıkıma uğradığı, yani fosfor gübresine, kireç ve küle, amonyağa, karbonlu ve kükürtlü gazlara dönüştüğü kremasyon fırınlarına giden konveyör hattı devreye giriyordu. İrtibat subayı Lis'in yanına geldi, ona bir telgraf uzattı. Telgrafı okuyan Obersturmbannführer'in yüzünün nasıl asıldığını herkes gördü. Telgraf Lis'e Obersturmbannführer SS Eichmann'ın onunla bu gece inşaatta buluşacağını, arabayla Münih otoyoluna çıktığını bildiriyordu. Lisinberdin yolculuğu suya düşmüştü. Oysa o ertesi geceyi hasret yolunu bekleyen hasta karısının kaldığı yazlığında geçirmeyi planlıyordu. Uykudan önce yumuşak terliklerini ayaklarına geçirip koltuğunda oturacak ve bir iki saatliğine sıcak ve rahat bir yerde kasvetli günleri unutacaktı. Kent dışındaki bir yazlıkta geceliğin yatağına yatıp Berlin hava savunmasına ait uçak savarların uzak uğultusuna kulak vermek ne hoş olurdu. Akşam ise Berlin'de Prince Albert Strasse'de raporunu sunduktan sonra ve kent dışına hareket etmeden önce hava alarmlarının ve akınlarının olmadığı sakin bir saatte felsefe enstitüsünden genç bir danışman hanımı ziyaret etmeye hazırlanıyordu. Onun ne kadar zor koşullarda yaşadığını, ruhunda ne karışıklıklar olduğunu bir tek bu genç hanım biliyordu. Çantasına bu buluşma için bir şişe konyak ve bir kutu çikolata konmuştu. Şimdi bunların hepsi suya düşmüştü. Mühendisler, kimyagerler, mimarlar, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişine bakıyorlardı. Surat asmasına neden olan ne sıkıntıları vardı kim bilir? İçlerinden hangisi bilebilirdi bunu? Bu ada insanlara sanki bir anlığına artık yapımcılarına boyun eğmiyormuş, canlanmış, kendi beton iradesiyle, beton açgözlülüğüyle yaşıyormuş, toksinler salmaya başlıyormuş, çelik kapıdan çenesiyle çiğniyormuş, hazmediyormuş gibi geliyordu. Stahlgang Reineke'ye göz kırptı ve fısıltıyla, ''Galiba Lis Obersturmbannführer'in raporu burada alacağı haberini aldı. Ben daha sabahtan biliyordum bunu.'' dedi. Ailesiyle yapacağı tatil ve galiba güzel bir hanımla buluşması da suya düştü. 18. ayrımın sonu. Sayfa 212.